Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz Almanya'dan geliyor. Dinleyicimiz selam verdikten sonra diyor ki: dini sayfalarda çok araştırdım ve sizi buldum. Hocam, ben yeni tesettüre girdim. Rahatsız edici düşünceler çok gelmeye başladı. Düşünceler geldiğinde bir tepki vermediğimde istiyormuşum gibi geliyor. Hocam, çok korkuyorum. Ya bu düşünceler benden oluyorsa, gerçekten rahatsız olmuyorsam ve istiyorsam. Bir gün olur da istersem ben nasıl engellerim bu durumu? Namazlarımı kılamıyorum bu yüzden. Günlük işleri yapamıyorum. Ne yapmalıyım diye soruyor. Muhterem hocam, buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu vesvese dediğimiz bir illet, bir psikolojik rahatsızlık. Bununla baş etmenin yollarına bakmak lazım, çareler aramak lazım. Özellikle de bir Müslümanın hayır yoluna girmesi halinde şeytanın ona musallat olması. Burada şeytanın musallat olması derken, yani onun aklına bir takım şeytani düşünceleri, kötü düşünceleri getirmesi mümkün ve muhtemeldir. Çünkü şeytan bizim apaçık düşmanımızdır. Kur'an-ı Kerim bunu defaatle bize bildiriyor. Yasin suresinde de Estağfirullah, inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Cenab-ı Allah, şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır ve onu düşman olarak belleyin diyor. Binaenaleyh şeytan bizim düşmanımız ama biz pek bu düşmanlığın farkında değiliz. Pek çoğumuz şeytanla adeta bir sulh yapmış gibi duruyor. Oysa öyle bir şey yok. Şeytan apaçık bir düşmanımız ve bizi hayırdan, namazdan alıkoyabilmek için elinden gelen bütün imkanları seferber ediyor. Kullandığı imkanların başında da bizim hemcinslerimiz, insanlar geliyor. Bakıyorsunuz en yakınınızdan en uzağınıza sizi hayırdan, İslamiyet'ten, dinden, dindarlıktan uzaklaştırmak için doğrudan veya dolaylı telkinler söz konusu olabiliyor. Bunların karşısında güçlü olmak lazım. Bunların karşısında irademizin sahip çıkmamız lazım. Bunun olabilmesi için de dinimizi samimiyetle yaşamanın gayreti içerisine girmemiz lazım. Bu bir. İkincisi de yalnız kalmamamız lazım. Mutlak surette bir grubun, bir çevrenin, salih insanların, iyi insanların, güzel insanların arasına girmek suretiyle onlardan güç ve kuvvet almamız lazım gelir. Aksi halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yalnız kalan insanın sürüden ayrılan koyun gibi kurda mağlup olacağını dile getirir. Bundan dolayı bizi düzeltecek, bizi koruyacak, efendim unuttuğumuzda hatırlatacak, yanlış yola girdiğimizde elimizden tutup bizi çekecek, doğru bir iş yaptığımızda bize destek olabilecek bir yakın çevreye ihtiyacımız var. Bu mesele bütün insanlar için geçerlidir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah sadıklarla, salihlerle beraber olmamızı bize emrediyor. İyi insanlarla, güzel insanlarla, bakıldığında, görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kimselerle birlikte olmamızı bize emrediyor. Çünkü onlarla oturup kalktığımızda onların gündemi bizim gündemimiz haline gelir. Onların gündemi de Kur'an-ı Kerim'dir, namazdır, oruçtur, ibadettir, güzelliklerdir, iyiliklerdir. Ama eğer harcı alem kimselerle beraber oturur kalkarsak onların gündemi bu sefer bizim gündemimizi teşkil etmeye başlar. O zaman işte sıradan gündelik şeyleri konuşuyorsak o bile büyük bir lütuf olmuş olur. Ama maalesef gıybete, dedikoduya, bir dünya yarışına, onun var benim niye yok, o onu nereden almış, nasıl almış, demek ki şöyle olmuş, böyle olmuş diye lüzumsuz bir takım konuşmaların içerisine insan girebiliyor. Bundan dolayıdır ki insanı muhafaza edebilecek bir çevresinin mutlak surette olması lazım. Yalnız kalırsa insan, yalnız kalan insanın yanına hemen şeytan musallat olur. Onun için yalnız kaldığımızda biz tesbihe devam ederiz, zikre devam ederiz ki şeytanın veya o şeytanın avaneleri olan, onun destekçileri olan, orduları olan kötü kimselerden, kötü mahlukattan korunmuş olalım. Onun haricinde de tabii sadece şeytan dediğimiz işte görünmeyen, maddi olmayan varlık değil, bir de insanlardan şeytanlar var. Onlar bizi daha çok etkileyebiliyorlar. Çünkü onlar karşımıza geçiyorlar, bizim gibi konuşuyorlar, bizim gibi davranıyorlar. Ve biz dolaylı da olsa, doğrudan da olsa onlardan etkileniyoruz. Bundan dolayı bir Müslümanın gayri İslami hayat tarzı yaşayan kimselerle teşrik-i mesaisini asgari düzeye indirmeli. Asgari düzeyden kastım da onlara iyiliğimiz dokunabilecek kadar, onlara Müslümanlığı hatırlatabilecek kadar, onlara güzelliği hatırlatabilecek kadar, hayrı hatırlatabilecek kadar bir birlikteliğimizin olması lazım gelir. Onun haricinde onlarla yiyelim, içelim, oturalım, kalkalım türünden bir etkileşimin içerisine girersek onların bize getireceği en asgari zarar Müslümanlığımızı yaşamamızda bu tür sıkıntıları görmemiz olacaktır. Bundan dolayı kardeşimize acilen tavsiye edeceğimiz, özetle söylemek gerekirse iki şey var. Biri, dini vazifelerimizi, görevlerimizi titizlikle yerine getirmek, ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde yerine getirmektir. İkincisi de mutlak surette kendimizi onlarla beraberken rahat hissettiğimiz, Allah'a yakın hissettiğimiz bir çevrenin içerisine girmektir. İnsan yalnız kaldığında o yalnızlığın onu nereye götüreceği belli olmaz. Bugünkü modern insan denilen insanın en büyük sıkıntısı, kendisinin birçok sosyal çevresinin olduğunu iddia etmesine rağmen sanalda kalan bu sosyal çevre gerçek anlamda elle tutulur, gözle görülür bir birliktelik meydana getirmiyor. Bundan dolayı müthiş bir yalnız kalma problemi söz konusu. Bundan dolayı da insanlar gittikçe kendi işlerine kapanıyorlar. Bilip bilmediğimiz birçok depresyonla karşı karşıya kalıyoruz. Ve uzun süreli birlikteliklerimiz, oturmamız, kalkmamız olmadığından dolayı da kısa süreli oturma kalkmalarda birbirimize rol yapıyoruz ve yanlış taraflarımızı görüyoruz. Bakıyorsunuz kimsenin kimseye sabrı kalmamış. Niye? Çünkü insanlarla oturup kalktığınızda elbette her zaman memnun olacağınız şeyleri görmezsiniz. Bazen hoşlanmadığınız şeylerle karşılaşırsınız. Ama kardeş olmanın verdiği hukuka binaen birbirinize katlanırsınız, birbirinize tahammül edersiniz. Bundan dolayı insanın çevresiyle hemhal olması neticesinde bir, sevinçleri daha büyüyerek devam eder. İkincisi de sıkıntılarını, dertlerini, kederlerini paylaştıkça onların etkisinden kendisini kurtarabilir. Eğer böyle olmaz, asosyal bir şekilde yalnızlığa kendimizi itersek, o zaman bize içten bir takım sesler, çünkü Cenab-ı Allah bizi hayırdan ve şerden mürekkep kılmış. Yani içimizde hem bize hayrı telkin eden hem de şerri fısıldayan iç seslerimiz var. Enfis dediğimiz en büyük düşmanımız söz konusu. Bugün mesela gelirken programa aklıma şu geldi. Yani Gazze'de Müslümanlar işte asrın cihadını verdiler. Siyonizme karşı, bütün küresel emperyalizme karşı muazzam bir savaş verdiler. Biz bir yandan bunun etkilerini konuşurken bir yandan da kendi kendime dedim ki yani eğer bir Müslüman sabah namazına gidemiyor, sabah namazını camiye, cemaate katılamıyorsa hangi savaşı kazanabilir? Yani kendisini camiye, cemaate götüremeyen bir iman canını vermeye onu nasıl götürebilir? Dolayısıyla insanların Allah yolunda cihad etme kabiliyetleri, kaliteleri onların nefisleriyle mücadeleleri doğrultusunda doğru orantılıdır. Biz ne kadar Allah'ın dinini yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. İnsan son nefesine kadar nefsiyle bir mücadele içerisindedir. Elbette topraktan olan tarafımız, çamurdan olan tarafımız hep lüksü, hep konforu, hep rahatı ister. Rahat yatmayı, işte rahat güzel şeyler giyinmeyi, iyi yemeyi hedefler. Ama asıl rahmani olan tarafımız bizi, kardeşlerimizi düşünmeye sevk eder. Bütün herkes yesin, ben öyle yiyeyim. Herkes giyinsin, ben öyle dineyim diye bir öz düşünce geliştirmemizi sağlar. Eğer bir Müslüman sadece kendisini düşünüyor ise, hep bana, Rabbena hep bana diye bir telkinde bulunuyorsa kendisine, o kendisini ilahlaştırmaya doğru, putlaştırmaya doğru gitmiştir. Oysa bütün Müslümanların arasında bir fert olduğunu, bütün insanlığın içerisinde bir fert olduğunu düşünmeye başladığında insan olmanın kalitesini yaşamaya başlar. Bundan dolayı iyilerle, etrafına iyilik saçanlarla beraber olmaya azami gayret göstermek lazım. Ne olursa olsun vazifelerimizi, görevlerimizi, bir Müslüman olarak yerine getirmemiz gereken ibadetlerimizi aksatmamaya çalışmalıyız. Efendim, insanın aklına bin bir tür şey gelir. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz, şeytan insana musallat olur, en sonunda der ki Allah'ı kim yarattı? Bu tür vesveseler insanın aklına geldiğinde bunun imanından kaynaklandığını bilmeli, şeytanın onunla oynamaya çalıştığının farkında olmalı, binaenaleyh bunun üstesinden gelebilecek maddi manevi tedbirleri almalı. Manevi tedbirlerin başında söylediğimiz gibi ibadetleri yerine getirmesi, ikincisi efendim güzel bir çevreye sahip olması, hala bunlarla mücadele etmede bir sıkıntı yaşıyorsa o zaman dindar Müslüman, ki özellikle de sosyal bilimler alanında danıştığımız, müracaat ettiğimiz efendim psikiyatrların, psikologların mutlak suretle bizimle aynı dünyaların insanı olmasına dikkat etmemiz lazım. Lalet tayin insanlara gider, efendim onlardan bir takım telkinler almaya kalkarsak bu bizi maalesef sonu kötü bir takım yollara götürebilir. Bundan dolayı profesyonel anlamda destek alması gerekiyorsa da bundan çekinmeden bu anlamda yardım almaya gayret etmeli. Cenab-ı Allah az bir gayrete bütün hayır yollarını açacağını ifade ediyor. Hepimizi muhafaza eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Efendim, şimdi başka bir soruda şöyle deniliyor. Uzun yolculuklarda namazları cem yapmak mümkün müdür?
Şimdi Cenab-ı Allah namazları vakitleri belli olan ibadetler olarak, farzlar olarak bizlere farz kıldığını beyan ediyor. Binaenaleyh Müslüman için gün 24 saattir ve bu günün başında, sonunda, ortasında Cenab-ı Allah kendi huzuruna Müslümanı kabul ettiği 5 vakit bizlere bildirmiş, tayin etmiş. Bu vakitler içerisinde huzuru ilahiyeye gelmemizi bizden istiyor. Bunun böyle olmasının birçok hikmeti var. Bunların başında da insanın namazın öncesinde ve sonrasında dünyaya dalmak suretiyle dünyadan kendisine bulaşan bulaşıklıkları namaz suretiyle, namazdaki kıyam yoluyla bertaraf etmesi meselesidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit abdesti, yani 5 vakit namaz için alınan abdesti, sizden birinizin evinin önünde bir nehir olsa ve oradan 5 defa günde yıkansa onda bir pir, kir pis kalır mı diye soruyor. Binaenaleyh bu hem namazın abdest boyutuyla maddi olarak temizlenmek, hem de namazın manevi boyutuyla manevi olarak temizlenmektir. Bu vakitler sıradan gelişi güzel tespit edilmiş vakitler değildir. Bir hikmete binaen bunlar tespit edilmişlerdir. Binaenaleyh bir insanın bu vakitlere riayet etmesi lazım gelir. Bu vakit meselesini namazın şartlarından biri olarak biliyoruz ve ayet-i kerime bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Ama kardeşimizin sorusunda da geçtiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculukta cem yaptığı, yani namazları birleştirerek kıldığı rivayet edilmekte. Nitekim sahabe efendilerimizden bazılarına, özellikle de hanımlara böyle cem yapmalarını tavsiye ettiği hadisleri biliyoruz. Buradan hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kaç defa cem yaptığını alimlerimiz araştırmışlar. 3-4 defa cem yaptığına dair hadislerle karşılaştıklarını söylüyorlar. Binaenaleyh bir Müslümanın hayatında da efendim çok fazla olmamak kaydıyla mecburiyet durumunda cem hadisesi, yani namazları birleştirme hadisesi olabilir. Söz konusu efendim yapmak mecburiyetinde olduğunuz bir seyahat olduğunu düşünelim. Defa seyahatin bir defa zorunlu bir seyahat olması lazım gelir. Keyfe keder efendim, kar tatiline gidiyorsunuz, deniz tatiline gidiyorsunuz. Gitseniz de olur, gitmeseniz de olur türünden bir yolculuk değil de efendim sıla-i rahime gidiyorsunuz. İlim talep etmek için gidiyorsunuz. Efendim ticaretiniz için gidiyorsunuz. Bir yolculukta bulunmanız lazım ve bu yolculuk esnasında da yolda namaz kılabilecek imkanınız yok. Efendim bir takım aşırı seküler, laik ülkelerden geçmek durumundasınız ve buralarda bir yol kenarında namaz pozisyonunda dursanız teröristliğe damgalanabiliyorsunuz. Böyle bir endişeniz var. O zaman gittiğiniz yerde veya efendim yerinizden çıkarken namazları cem ederek öğle ile ikindiyi bir, akşamla yatsıyı bir kılmak suretiyle bir yolculuk planlaması yapabilirsiniz. Burada da temel mesele, öğütlenen, tavsiye edilen temel mesele, eğer cem yapmak durumundaysak cem-i tehir yapmamızdır. Yani öğle ile ikindiyi beraber kılacaksak ikindi vaktinde ikisini beraber kılmamızdır. Efendim akşamla yatsıyı beraber kılacaksak akşam vaktinde ikisini önce akşamı sonra yatsıyı beraber kılmamızdır. Bunu özellikle de Hanefi mezhebinde yapılmak durumunda kalırsa bir insan böyle yapması tavsiye edilmiş. Fakat bunun istisnai bir durum olmasına özen göstermek lazım. Şöyle ki adam İstanbul'a geliyor efendim veya Konya'ya gidiyor veya Hakkari'ye gidiyor. Yani ülkemizde herhangi bir yere gidiyor. İşte İstanbul için derler ki iki cami arasında bir caminin konuşlandığı bir şehirdir İstanbul. Yani camileriyle doludur. Nitekim şairin dediği gibi çil çil kubbeler serpilmiştir vatanın her bir köşesine. Bir insanın abdest alması ve camide namaz kılması kadar kolay bir şey yoktur. Eskiden insanlar nasıl abdest alırlardı, nasıl ihtiyaç giderirlerdi, suyu nereden bulurlardı gibi meseleleri düşündüğümüzde burada bu ülkede namazları cem etmeye bahane bir yolculuk meselesi çok zor şartlarda oluşur. Ancak işte Allah muhafaza etsin, bugünlerde öyle bir belamız yok ama bir yerde terör belası var. Orada durursanız bir yerde, bir kenarda efendim o zaman size, canınıza, malınıza zarar gelmesi söz konusu. Öyle bir yerde durmazsınız, namazları cem edersiniz. Ama bunun haricinde ülkemizde her yerde durup namaz kılabileceğiniz bir imkan söz konusu. Bu imkanlar varken efendim bu tür ruhsatları, efendim ruhsatı yok mu, hemen ben bunu yapayım türünden bir şeyin içerisine girmemek lazım. Niye diye sorulacak olursa, ibadetlerde asıl olan ihtiyatlı davranmaktır. Yani abdesti şu bozuyor bu bozuyor diye iki şey söylenmiş, senin mezhebinde bozmasa bile ihtiyatlı olan öyle bir durumda abdesti yenilemektir. Niye? Çünkü biz ibadet için dünyaya gelmişiz. Yani ibadetlerimiz olsa da olur, olmasa da olur türünden efendim rahatça icra edilebilecek bir duruma sokulmamalıdır, getirilmemelidir. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanıma, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebi Bekir'e, kendisinin baldızına, bu kadıncağızın devamlı adet görme türünden bir rahatsızlığı varmış. Ona Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, öğleyi geciktir, gusül abdesti al, öğle namazını kıl, ikindi ezan okununca da ikindiyi kıl. Akşamı geciktir, akşam ve yatsı için bir gusül abdesti al, efendim akşamı kıl, yatsı ezanı okununca da yatsıyı kıl. Sonra da diyor sabah namazı için bir gusül abdesti alırsın diyor. Bu zor olan, istersen de diyor kendini efendim özür sahibi olarak addedip her namaz vakti için abdest almak suretiyle namazlarını kılarsın. Şunun için bunu anlatıyorum. Yani bazen düşünüyorum da Vasile Hocam, bugün musluğu açıyoruz, sıcak su akıyor. Efendim evlerimizin neredeyse her odasında artık su var. Bu imkanlar olmasına rağmen abdest almaktan yüksündüğümüz, efendim ağır geldiği durumlar oluyor. Eskiden insanlarımız nasıl yapıyorlardı? Abdestsiz gezmemeye gayret ediyorlardı. Efendim hele Mefsut diye Hanefi mezhebinin en kapsamlı kitaplarından biri var, 30 cilt. Mübarek kendisi bugünkü işte Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Oş bölgesinde yaşıyor. Ve kışın çetin hava şartları altında bir eser kaleme alıyormuş. Efendim kendisi ishal olmuş herhalde, affedersiniz. Abdeste gidiyor, geliyor. Hokkasındaki mürekkep bu arada donuyor, onu nefesiyle açıyor. Abdestsiz bir kağıda tutup da yazı yazmamak için her defasında abdest alıyor. Böyle 10 küsür defa abdeste gidip geldiği rivayet ediliyor. İşte böyle ihlaslı olunca Cenab-ı Allah onların kalp gözlerini de kafa gözlerini de açıyor. Onun için çok daha kolaya kaçmamak lazım. Kulluk bir sanattır. O sanatı zevkle yerine getirme gayreti içerisinde olmak lazım.
Rabbimizden niyazımız bunu bize lütfetmesi, başarabilmemiz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, promosyonla ilgili çokça sorular soruldu, cevaplar verdiniz, sağ olun. Fakat yine böyle bir soru var. Promosyon parasını borcu olan bir kişiye vermem doğru mu? Ve bunun promosyon olduğunu o kişiye söylemeli miyim diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi promosyonla ilgili de tabii ülkemizdeki fıkıh hocalarımız promosyonu bankasından bankasına, katılım bankası olup olmaması ile efendim katılım bankası dışındaki konvansiyonel bankaların devlet bankası olup olmaması ile devlet bankasının verdiği promosyonun devlet memurları için caiz olup olmayacağı gibi farklı görüşleri, farklı efendim mütalaları serdetmişler. Ama bir grup hocamız da diyor ki bu bir para işlemi karşılığında verilen, adına hediye de dense, promosyon da dense nihayetinde o bankada parası olmayan kimseye vermiyorlar. İşte A bankasında parası varsa adamın o bankadan promosyon alabiliyor. Eğer bu hediye olsa efendim müşterisinden daha çok müşteri olmayana bu hediyeyi verir ki belki bu hediye üzerinden onu müşteri yapma imkanı bulabilir diye. Dolayısıyla öyle veya böyle bu promosyonla ilgili bir şüphe söz konusu. Bu tür şüpheli şeylerde de özellikle de faiz şüphesi olan şeylerde de bir Müslümanın takınması gereken tavır belli. Nedir? Eğer o paraya kendisinin bizatihi ihtiyacı yoksa onu kendi namı hesabına kullanmamalıdır. Kendisi için harcamamalıdır. Bu arada bakışlarınızdan anlıyorum ki Basri Hocam kimin paraya ihtiyacı yoktur diyeceksiniz. Adam mesela Karun gibi zengin yine iş fırsatları kolluyor. Efendim yeni bir fabrika açmanın, yeni bir yatırım yapmanın derdinde. Tabii bunlar güzel şeyler. Niçin? Yani bir insan yeni yatırım imkanları arayıp orada insanlara istihdam sağlamaya bir niyet ederse bu niyetiyle sevap kazanır. Hem para kazanır hem sevap kazanır. Efendim ne bileyim uçsuz bucaksız bir yerde bir market açayım. Buradaki insanlar bu marketten ucuz alışveriş yapsınlar diye niyet ederse buradaki insanlara da daha kaliteli ürünleri daha ucuzuna ben sağlamış olayım diye niyet ederse ondan da sevap kazanır. Dolayısıyla herkesin paraya ihtiyacının olduğu bir gerçek ama paraya ihtiyacın dereceleri önemli. Yani bir insan var ki alıyor diyelim ki 40 bin lira 50 bin lira bir maaş, aldığı bu maaş bir aylık geçimine yetmiyor. Söz gelimi 30 bin lira kira veriyor, geriye 20 bin lira kalmış. Çoluk çocuğu da kalabalıksa bunu efendim yetiremiyor. Binaenaleyh Anadolu'nun ifadesiyle yorganı ayaklarını örtmüyor. Böyle bir kimsenin bu paraya ihtiyacı vardır. Zaruret derecesinde ihtiyacı vardır. Binaenaleyh bu parayı efendim elektriktir, doğalgazdır vesaire gibi harcamalarında harcayabilir. Niye elektriktir, doğalgazdır diyoruz? Çünkü eski hocalarımızın şöyle bir tavsiyesi var. Direkt yiyecek olan şeylere yani kursağımızdan geçen rızık olarak aldığımız şeylere bunları harcamamaya dikkat edelim. Şüpheli şeyler olması hasebiyle. Ama diyelim ki bir insanın aldığı para onun kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. efendim faturalarını rahatça ödeyebiliyor. Normal bir insanın yaşadığı bir hayatı da yaşayabiliyor. Elbette şimdi kalkıp 10 bin dolara bir çanta alayım dese elindeki para ona yetmez. Ama böyle bir lüzumsuz lüksün içerisinde, israfın içerisinde de değil, aldığı para da kendisine yetiyorsa bu parayı kendisinin harcamaması, bunu ihtiyacı olan kimselere veya ihtiyacın yoğun olduğu bölgelere göndermesi gerekir. Borçlu kimse bu anlamda bir ihtiyaçlı mıdır? Bunun da detayları önemlidir. Yani borçlu dediğimizde her türlü borçluyu da efendim borçlu kapsamında görmemek lazım. Birincisi borcun sebebine iyi bakmak lazım. Yani meşru bir gerekçeye dayanıyor mu? Efendim borçlanmıştır, evlenmiştir de borçlanmıştır. Araba almıştır, ondan dolayı borçlanmıştır. Ev almıştır, ondan dolayı borçlanmıştır. Bir ameliyat olması gerekiyordu, ondan dolayı borçlanmıştır. Eğitim masrafları için borçlanmıştır vesaire. Böyle meşru bir borç ise ve bu borcu ödeyebilecek bir imkanı da yok ise, yani ne demek imkanı yok ise, efendim işi vardı işinden oldu, kazancı vardı kazancından oldu, borcunu alırken planlaması onu kısa vadede ödeyebilmekti ama işler istediği gibi gitmedi. Dolayısıyla birden bir darboğazın içerisine düştü ve bu adam aldığı borcu ödeyemez hale geldi. Bir yandan da alacaklı olan kimseler sıkıştırıyorlar. Bu kimseye bu para verilebilir. Ama bir borçlu var ki efendim keyfe keder borcu var. Evet 50 bin lira, 100 bin lira, işte 10 milyon, 20 milyon borcu var. Ama diğer tarafta da 100 milyonluk serveti var. Bu borcu ödeyebilecek bir imkanı var. Bu ödemeyi yapabilecek bir planlaması var. Alacaklıların sıkıştırması söz konusu değil. Efendim borcun ödenmesine, vadesine zaman var. Dolayısıyla keyfe keder. Yani bu kimse de borçlu diye buna kalkıp efendim bu promosyon parasını vermek doğru olmaz. Dolayısıyla borçludan kastımız borcunu ödeme imkansızlığı içerisine düşmüş olan bir borçludur. Ve bu noktada da alacaklıların kendisini sıkıştırdığı, sık boğaz yaptığı bir durum söz konusudur. Böyle durumdaki bir kimseye borçlu diye verebilir. Eğer böyle değilse o zaman faturasını ödeyemeyen, faturasını ödemekte zorlanan, efendim kışın kıyametin ortasında sobaya kömür bulamayan, sobaya odun bulamayan veya doğalgaz faturası fazla gelmiş ondan dolayı doğalgazı kapanmış olan veya aman açmayın faturayı nasıl ödeyeceğiz türünden bir endişeli geçim sıkıntısı çeken kimselere bunu vermek lazım. Verirken de bu promosyon parasıdır dememize gerek yok. Ancak verdiğimiz kimseye bunu efendim bunu yakacağınızda kullanırsınız, şurada da kullanırsınız diye imalı bir cümle kullanmak lazım. Ama eğer aracı birine veriyorsanız o zaman söylersiniz. Yani bu promosyon parası bunu vereceğin kimseye tembihle ona göre davransın. Niye bu hassasiyeti kaybetmememiz gerekiyor? Bu promosyon dediğimiz şey efendim paranın para çekmesi için olta olarak kullanılan bir enstrüman. Dolayısıyla faiz şüphesi içeriyor. Bundan dolayı Müslümanların faiz hassasiyetini muhafaza etmeleri gerekir. Bu gibi noktalarda da efendim elimizden gelen hassasiyeti göstermek bir Müslümanın temel ilkesi olmalıdır.
Hocam burada yani daha anlaşılır olması için soruyorum. Yani bu söylediklerimiz katılım bankaları için değil mi hocam?
Hepsi için.
Hepsi için.
Hepsi için. Tabii bunların içerisinde katılım bankalarının verdiği promosyonun caiz olduğunu söyleyen bir grup hocamız var. Biz de bu caizdir veya caiz değildir tartışmasının içerisinde bir taraf olmaktansa bunun şüpheli olduğunu, binaenaleyh imkanı olan kimselerin bundan uzak durması lazım geldiğini söylemek durumundayız.
Evet. Değerli hocam başka bir soru şöyle. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen bir kimse 70 bin tevhid çekerek hatim sevabına erişmesi mümkün müdür?
Şimdi adı üstünde Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim okumakla gerçekleşen bir eylemdir. Ve Kur'an-ı Kerim okumaya verilen sevap Kur'an-ı Kerim okumanın sevabıdır. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim yerine başka bir şey okuduğumuzda o okuduğumuz şeyin sevabını alırız. Kur'an-ı Kerim'in sevabını almayız. Bunu bir defa böyle bilmek lazım gelir. Bir Müslümanın da Kur'an-ı Kerim okumayı bilmemesi mümkün değildir. Her Müslüman Kur'an-ı Kerim okumayı bilmelidir. En azından ezberinde Fatiha'sı, Zamm-ı Suresi, efendim namazı doğru ve geçerli olabilecek kadar bir Kur'an ezberi vardır. Binaenaleyh bir kimse İhlas Suresini biliyor işte. Estağfirullah, kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bunu okuduğunda Kur'an-ı Kerim okumuş olur. Yani bu kardeşimizin belki kastı yüzüne bakarak Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor ise bir kimse, bunu da işte yine radyomuzda program yapan Ferruh hocamız 3 günde öğretiyor. Zaman zaman böyle kurslar açıyorlar. Efendim bütün camilerimizde imamlarımız, müezzinlerimiz, efendim hanımlar için vaizelerimiz, diyanet görevlileri, hanım hocalarımız hepsi bekliyor ki işte biri gelsin de Kur'an okumak için müracaat etsin. Bunlara müracaat etmek lazım ve Kur'an okumasını bilmiyorsa bir insan aslında elinde büyük bir fırsat var demektir. Kur'an talebesi olma imkanı var demektir. Acilen kendisini Kur'an talebesi mahiyetinde değerlendirsin. Bir Müslümanın, bir Kur'an bilen yetkin bir hoca efendinin, hoca hanımın efendim dizinin dibine otursun, ben senin talebenim desin ve 90 yaşında da 100 yaşında da olsa bu talebe iken ölürse direkt Palas Panduras cennetin yolları ona açılır. Böyle bir imkan var. Bu imkanı efendim ihmal etmemek lazım. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyan için diyor ki Kur'an'ın her bir harfine diyor 10 hasene vardır diyor ve ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum diyor. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Binaenaleyh elif, lam, mim diyen bir kimse 30 hasene alır. Her bir hasene efendim dünyalar kadar değerlidir, dağlar kadar altın mahiyetindedir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyana bu sevabın verileceğini bizlere bildiriyor. Ama ma mafi kelime-i tevhid de fa'lemennehu la ilahe illahu, bu da ayetin bir parçasıdır. Ayet niyetiyle kelime-i tevhid okuduğunda da Kur'an'dan bir parça okumuş olur. Binaenaleyh bu niyetle okuduğunda da Kur'an okumuş gibi sevap alır. Kelime-i tevhidi okumak insanın imanını artıran bir eylem olduğu için de ayrıca sevaplı bir şeydir. Ama o kelime-i tevhid okumanın sevabıdır. Kaldı ki 70 bin defa okumak, 80 bin defa okumak, 70 defa okumak bunlar kastı mahsusa binaen bir sayı ile tayin edilmediği sürece, kesretten kinaye olduğu sürece bunlarda bir beis yoktur. Ama belli bir sayı ortaya atıp da bunun üzerine şöyle sevap, böyle sevaptır diye bir cümle kuracağımızda bu cümlenin bize ait değil, Peygamber Efendimiz'e ait olması gerekir. Çünkü dinin sahibi olan Yüce Allah'tan vahiy alan peygamberdir. Aldığı vahiy ile bunu bize bildiriyordur. Biz kendi kendimize filan gün oruç tutarsan 80 günahın affolur türünden bir efendim ödüllendirmeye gidersek bu din adına konuşmak demek olur ki bunun vebali ağır olur. Binaenaleyh bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okuyordur, ezberinden okuyordur. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim olarak okumalı, Kur'an-ı Kerim olarak dinlemeli. Yüzünden okuyamıyorsa da hemen bugünden tezi yok, yüzünden okuma çalışmalarına başlamalıdır.
Evet. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Dinleyicimiz bize şöyle yazıyor. Kişinin ölümünden sonra sigortadan bağlanan maaş mirasa dahil mi? Kadınların kocalarından kalan tüm mirasa sahip çıkma hakları var mıdır?
Şimdi bu ikisi birbirinden farklı. Birincisi, yani kocadan geriye kalan maaş mevzuata göre, yani bu devlet tarafından verilen ve prosedürü belli olan bir işlemdir. Varislerine kalıyor ama hanımına ve alt soyuna kalıyor. Bunların içerisinde de muhtaç olanlara kalıyor bilebildiğim kadarıyla. Mevzuatı efendim emeklilik mevzuatında bulunuyor. Binaenaleyh bir adam öldü veya kadın öldü, eşi çalışmıyorsa veya işte yeniden evlenmemişse eşinin maaşını bir kısmını alabiliyor. Efendim ergenlik çağına belli bir yaşa gelmemiş çocukları alabiliyorlar veya işte evlenmemiş olan kız çocukları alabiliyorlar. Detayları var. Bunlar mevzuat çevresinde emeklilik mevzuatı dahilinde nasıl ayarlanmışsa öyle olur. Çünkü miras meselesi farklı. Bu miras meselesi değil. Osmanlı'da da mesela Osmanlı'nın son döneminde yazılmış olan kitaplarda feraiz ve intikal meseleleri diye ikinci bir başlık açarlardı. Feraiz dediğimiz İslam hukukunda geçerli olan miras hükümleridir. İntikal ise devletin vermiş olduğu hakların, mesela Osmanlı'da tapu tasarruf belgesi veriyordu devlet. Yani bu araziyi kullanma hakkı senindir diyordu. Arazinin kendisini vermiyordu. Binaenaleyh devlete ait olduğu için arazi, o araziyi kullanma hakkına sahip olan kişi öldükten sonra o hakkın kime geçeceği, nasıl bölüşüleceği meselesi de devletin mevzuatındaydı. Çünkü mal sahibi devlet ve devlet bu malı istediği gibi milletin menfaati doğrultusunda kullanma hakkına sahip. Miras ise kişinin kendi mülkü üzerinde ölümüyle beraber tasarrufunun bitmesi ve o mülkün gerçek sahibi olan Allah'a geçmesidir. Ve Cenab-ı Allah onu Kur'an-ı Kerim'de nasıl bölüştürüleceğini bizlere beyan ediyor. Efendim ölenin çocukları ne alacak, eşi ne alacak, annesi ne alacak, babası ne alacak? Bunlar en ince detayına kadar belirlenmiştir. Şöyle bir iddia çok yanlış bir şey olur. Kardeşim ölen babam, babamın malı benimdir. Ölen baban doğru. Ama babanın malı öldükten sonra artık babanın değildir. O artık Allah'ındır. Hayattayken de Allah'ındı ama emanetçi olarak onun kullanım hakkını bize vermişti. Öldükten sonra mal asıl sahibine intikal eder. Artık Allah nasıl emrediyorsa o malı öyle bölmek lazım gelir. Kadın veya koca, eşimin malı üzerinde benim mutlak tasarrufum var diye bir iddia ile ortaya çıkarsa, dünyalık hükümler babından mevzuat açısından haklı olabilse de ahiret hukuku açısından Allah katında mesul olur. Efendim herkese hakkını vermek lazım gelir. Bu noktada İslam hukuku çerçevesinde eşlerin mirastan alacakları pay bellidir. Bunun üstünde bir pay iddia etmeleri onlara helal olmaz. Efendim eşimin çocukları bana bakmazlar, şöyle olur böyle olur türünden bahaneler hayattayken çözülmesi gereken meselelerdir. Adam hayattayken böyle bir endişeyi taşımamış, öldükten sonra böyle bir endişenin haklı bir gerekçesi olmaz.
Evet değerli hocam, bugünlük son sorumuz da şöyle. Şimdi gündemle alakalı biraz, İsrailoğullarının bozgunculuk yapmaları kaderlerinden mi kaynaklanıyor diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi kader meselesi tabii çok girift bir mesele, büyük bir muamma bizim için. Bununla ilgili ne söylesek boş. Bildiğimiz, bilebildiğimiz şu var, Cenab-ı Allah yaptığımız, ettiğimiz her şeyin hesabını bize soracak. Allah bize bir irade vermiş ve bu iradeyi verdiği, aklı verdiği herkesi yaptıklarından, ettiklerinden sorumlu tutmuştur. Binaenaleyh burada kişi alnına yazılan, kendisine yazıp çizilen kaderi yaşıyor. Onun ne günahı var türünden bir ifade, doğru bir ifade olmaz. Kader Cenab-ı Allah'ın mülkünün içerisinde onun takdir ettiği alanda bulunmaktır. La teşbih, oyunculara bir sınır çiziliyor. İşte güreş yapıyorlar. Minderin üzerinde bu oyunu oynayacaksın deniyorlar. İşte minderin dışına çıkmamak onlar için kaderdir. O minderin içerisinde bu oyunu sergilemeleri lazım. Burada kaderin mahiyetiyle ilgili Cenab-ı Allah nasıl bir denklemi bizlere öngörüyor meselesi tarih boyunca alimlerimizi meşgul etmiş. Bilmemiz gereken temel mesele şu: yaptığımız, ettiğimiz her şeyin Allah'a hesabını vereceğiz. Nihayetinde yaptığımız, ettiğimiz her şeyi kendi irademizle yapıyoruz. Yani bizi zorlayan, arkamızdan ittiren bir şey yok. Mesela biz burada program yapıyoruz. Bizi zorla mı getirdiler buraya? Yok. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor ki yaptığımız, ettiğimiz her şey Allah'ın takdir ettiği alanın içerisinde gerçekleşmektedir. Bunun izahı nasıl olacak meselesiyle ilgili çok kafa yormuşlar. Fakat her türlü cevabın bir problemli yanı ortaya çıkabilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var. Kader Allah'ın sırrıdır. Yani şifreli bir işidir. Bunun izahı ben bu şifreyi çözdüm demektir. Allah'ın şifreli bıraktığı bir şeyi kimsenin çözebilmek haddine değildir. Onun için bize düşen kadere iman etmektir. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, Allah'ın her şeyi yarattığına iman etmektir. Ve hepimizin, herkesin yaptığının, ettiğinin Allah'a hesabını vereceğini bilmektir. Binaenaleyh zulmedip de bu benim kaderimdi, dolayısıyla ben bundan mesul değildim demek kimsenin kurtarıcı cümlesi olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu bahanelere sığınacak olanlara cevabını veriyor. Size düşünecek kadar bir ömür vermedik mi diyor. Onun için eğer bir kimse bu benim kaderim, ondan dolayı ben zalimim, ondan dolayı namaz kılmıyorum, ondan dolayı içiyorum diye bir bahane ile kurtulacağını zannederse, bilsin ki cehennem de onun kaderi, artık cehenneme de razı olacak demektir. Bunu en güzel anlatan olay Hazreti Ömer Efendimizin yaşadığı bir hadisedir. Hazreti Ömer Efendimiz Şam fethedilmiş, Şam'daki orduyu teftişe gidecek veya işte oraya gitmesi gerekiyor. Orduyla beraber çıkmışlar. Şam'a yaklaştıklarında bir haber gelmiş ki Şam'dan, Şam'da salgın hastalık var, veba var, kasıp kavuruyor her tarafı. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz, istişareye çok önem veren bir sahabe efendimiz, istişare meclislerini topluyor. İlk istişare ettiği Kureyş'ten muhacirlerle istişare ediyor. Sonra Ensar'dan muhacirlerle istişare ediyor. Sonra Kureyşli Müslümanlarla, belli bir sıralaması var. Nihayetinde istişareler neticesinde Şam'a gitmemesi tavsiye ediliyor. Bunun üzerine Şam'ın kumandanı olan sahabe efendilerimizden olan zat diyor ki, ey Ömer diyor, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Yani kaderinde ölmek varsa öleceksin, hasta olmak varsa olacaksın, neye kaçıyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz müthiş bir cevap veriyor. Evet diyor, Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum diyor. Yani ne yaparsan yap, kaderin dışına çıkman mümkün değil. Bundan dolayı bu tür şeylerle kendimizi meşgul edip de oradan bir, tabiri caizse, kurtarma payı çıkartmaya çalışmak boş meşguliyettir. Buradan kişiyi kurtaracak bir şey çıkmaz. Onun için herkes yaptığının, ettiğinin hesabını verecek. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün günlerce aç kaldıktan sonra bulduğun yemeği yediğinde bile o yemeğin hesabının sorulacağını bilerek yiyeceksin. Her şeyin hesabı, bütün verilen nimetlerin hesabı sorulacak. Cenab-ı Allah kitabı sağ elinden alanlardan, hesabı kolay görülenlerden eylesin.
Amin, amin. Allah razı olsun muhterem hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programını böylece tamamlamış oluyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.